Türk tarihinin izinde.
Merhabalar değerli dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda hep birlikte Türk tarihinin izini sürmeye devam ediyoruz. Programın İhsan Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Cihan Aktepe, ben Sedat Ağaoğlu. Gazi Üniversitesi öğretim üyesi ve Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Güray Kırpık hocamızla birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Güray hocam, Timurlu Devleti'ni anlatmaya devam ediyoruz 2-3 haftadır dinleyicilerimize ve çok önemli bir savaşa, Türk tarihinin önemli bir savaşına geldik. Ankara'da gerçekleşen Çubuk Savaşı'na. Ama onun öncesinde hep kurumunuz sayesinde, sizlerin sayesinde bir kez daha teşekkür ediyorum radyom adına hocam. Kitap armağanımız oluyor dinleyicilerimize. O kitabı tanıtalım. Ben önce telefon numaralarımızı söyleyeyim Güray hocam. Yapmanız gerekeni biliyorsunuz değerli dinleyicilerimiz, son derece basit. Bir telefonunuz yeterli. 463 34 19 463 34 21 kitap armağanımız, sorularınız, yorumlarınız için telefon numaralarımız. Elektronik posta adresimiz trttürktarihi@trt.net.tr ve kısa mesaj numaramız da 535 472 60 11. Telefon numaralarımız 463 34 19 463 34 21. Güray hocamızın önünde Neslihan Değirmencioğlu ile birlikte yapımcımla birlikte seçtikleri çok güzel bir kitap duruyor. Hocam hep sizin kurumunuzun içeriğini biliyorum, önemli ama dış baskısı da çok güzel. Ciltli kapak, geniş hacimli bir kitap. Tanıtır mısınız dinleyicilerimize bizleri Güray hocam?
Çok güzel ifade ettiniz, doğru. Teşekkür ediyoruz bu nazik iltifatınız için.
Estağfurullah hocam.
Türk Tarih Kurumu kitap baskı kalitesini de yükseltmek için gereken her türlü tedbiri almaya devam ediyor.
Hocam bundan da mı daha kaliteli baskı?
Evet, yapmışsın? Bundan daha güzelini de çıkarıyoruz. Buradaki de çok güzel bir örnek elbette. Bir ömür boyunca Refik Halit Karay hatıratı. Refik Halit Karay'ın hatırası Türk Tarih Kurumu tarafından yayınlanmış bir eser elimizde bulunuyor. İçerisindeki hatırat tabii ki çok yakın dönemimizin, özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıllarını, buhranlı dönemlerini ve ilk dönemlerini bizatihi yaşayan bir kişinin, bir edebiyatçı, meşhur aydının kaleminden okuyoruz. Çok güzel, akıcı bir üslupla yayınlanmış eser. Yaklaşık 300 sayfadan oluşmaktadır.
Çok güzel bir kitap hocam. Evet. Bakalım şanslı dinleyicimiz kim olacak? Ayrıca değerli dinleyicilerimiz, radyomuzun yayınladığı Radyovizyon adlı bir dergimiz var bizim. Bu dergide de bu kitabı Neslihan yazdı, ayrıntılı olarak tanıttı. O dergimize de ulaşabilirsiniz. Neslihan, elektronik ortamda ulaşılabiliyor mu dergimize? Bu konuda yok, ulaşılamıyor. Bu dergide de tanıtımı var, Radyovizyon dergimizde de hocam. Armağan edeceğiz ilk arayan dinleyicimize 463 34 19 463 34 21. Şimdi birazdan çok önemli bir savaşa, Türk tarihinin önemli bir savaşına, Osmanlı İmparatorluğu ile Timur İmparatorluğu, belki de daha çok hocam Beyazıt'la Timur arasında geçmiş bu savaş.
Tabii bu şahsi bir kavga değil. Onu
ifade edelim. Hocam.
Yani evet. Beyazıt ile Timur arasında bir hakimiyet mücadelesi gibi görülüyor olabilir bir yönüyle ama elbette ikisi de büyük bir sosyo-siyasal organizasyonun başında bulunuyordu. Buna da devlet denilmektedir. Yani evet, bugünkü tanımıyla devlet bir temsile ihtiyaç duyar ve başında bir baş vardır. Hükümdar olarak Yıldırım Bayezid Han, diğer tarafta da kendisini Mirza Han ilan eden, büyük bir hükümdar olarak tanımlayan ve Cihangir sıfatına sahip olan Timur-u Gürkan vardı. Timur-u Gürkan, tarihçilerin kayıtlarında Timur Lenk ismiyle bildiğimiz demir ayaklı adam. Demir ama ayakları tabii ki topal Timur anlamında burada.
Farsça Lenk
tabii,
değil mi hocam?
Timur kelimesi tabii topallama sırasında acaba bir demir de takıyor muydu? Ondan dolayı mı demir Timur ismini aldı gibi sorular da akla getirmektedir. Timur biliyorsunuz Türkçe'de demir demektir. Yıldırım Beyazıt Han'la Ankara Ovası'nda karşılaşmadan önce pek çok coğrafyaya seferleri oldu Timur Han'ın. Çok büyük bir imparatorluğun başında bulunuyordu.
Evet hocam, bunu bir belki geçen
Osmanlı haftaki Osmanlı Devleti'nden de çok daha büyüktü, genişti yani. Hem ordu olarak hem de coğrafya olarak geniş bir siyasal coğrafyaya hakim durumdaydı.
Hocam belki geçen haftalarda programımızı kaçırmış olan dinleyicilerimiz olabilir. Devletin Timurlu İmparatorluğu'nun ortaya çıkışı, kuruluşuna ilişkin kısa bir giriş yapalım. Ardından savaşa ve Osmanlı-Timur ilişkilerine geçelim hocam.
Evet, Timur 1402 yılındaki Ankara Savaşı'ndan önce neler yaptı? Öncelikle onun üzerinde konuşalım, tekrar birkaç olaya atıf yapalım. Timur'un bir Orta Asya'daki hakimiyet mücadelesi var. Öncelikle Kafkasya bölgesinde, İran'da kendi aşiretinin başında uzun süren mücadelelerden sonra 1370 yılından itibaren bağımsız bir şekilde bir devletin başında yer almaya başladığını görüyoruz. Ardından Kafkasya bölgesinde, Hazar Denizi'nin güneyinde üstlenmiş bulunuyor. Bu üstlenme sırasında yer yer başkentini de değiştirdiğini geçen ifade etmiştim. Altın Orda Devleti ile iki büyük savaşta karşı karşıya geliyor. Yine Doğu ve Güney bölgelerinde Hindistan'a seferde bulunuyor. Anadolu üzerine de yürüyor ve Erzincan Mutahharten Emirliği'ni kendisine bağlıyor. Kemah yolu üzerinden hareketle bugünkü Kayseri Kırıkkale üzerinden Ankara'ya giriyor. Burada çok uzun bir coğrafyadan bahsediyoruz aslında. Timur'un Sibirya seferi sırasında Kazan'a kadar gitmiş olması, orada Toktamış Han'ın sarayını yağmalaması ve yaktırması, ardından da Rus knezlerini bir araya getirerek Moskova Knezliği etrafında bir Rusya devletini teşkilatlandırmış olması dikkat çekicidir. Toktamış Han ve tabii ki Altın Orda Hanlığı da parçalı bir şekilde Timur'a bağlı olarak varlığını sürdürdü. Farklı isimler altında Kazan Hanlığı, Asrahan Hanlığı Kırım ve çevresinde ve daha sonra da 17. 18. yüzyıllarda farklı isimler altında devam ettiler. Bunlar hanlıklar şeklinde de adlandırılıyor. Yer yer isimlerini biz başka şekilde de görebiliriz. Bölgedeki yapıların Mirza kavramını da kullanmış olması, yani hocam, siyasi evet, sıfat olarak Mirza tabiri Timurlulara aittir. Timur Han bir Özbek atası, Özbeklerin de atası kabul edilen bir kişi olmasından dolayı Mirza lakabını şehzadelerine verirdi. Timur'un çocuklarının ismi Mirza idi. Mesela Mirza Şahruh onun oğullarından birisi. Mirza, Emirza yani beyin oğlu, hükümdarın oğlu, şehzade demektir. Bugünkü anlamda şehzade kavramının tam karşılığı Mirza'dır. Ancak Mirza Hindistan'da hükümdar anlamına gelmektedir. Hükümdar anlamında da kullanılmıştır. Neden böyle oldu? Çünkü büyük hana bağlı bir şehzadeydi Hindistan. Timur'a bağlı bir coğrafyaydı. Timur'un büyük bir Çin hakimiyeti projesi var. Çin bölgesine hakim olmak istiyor. Ve gerçekten de bu konuda özellikle Doğu Türkistan bölgesine kadar olan sahayı kendisine bağladığını görüyoruz. Ancak Çin'i tamamen vergiye bağlaması veya hakimiyet altına alması açısından baktığımızda güçlüklerle karşılaştığını da anlıyoruz. 1403 yılından önce, 1400 yılında yani bundan 1402'deki Ankara Savaşı'ndan önce birinci hedefi güneyde Irak ve Suriye bölgesine hakim olmak idi. Suriye bölgesine 1400 yılında, 1401 yılında Şam civarına indiğinde bütün bölgedeki Memluklular ona bağlılığını arz etmişti. Timur Şam'a gelmeden önce Timur hakkında yergiler ve eleştirilerde bulunan o dönemin edebiyatçıları, hicivcileri o geldiği gün onun lehine metiyeler düzmüşlerdir. Yani göklere çıkaran şiirler ve destanlar yazmışlardır. Bu tabii ki Timur'un aslında kendisine itaat edenlere iyi davrandığını da gösteren bir yön. Yani itaat edin, yeter ki benim övün, şiirler yazın. O zaman iş bitecek, size bir şey yapmayacağım şeklinde. Hocam, peki burada Osmanlı devletiyle nasıl bir münasebet içerisinde?
Hocam oraya geçmeden, burada rivayet odur ki Meragalı Abdülkadir, matematik ve müzik arasında ilk bilimsel kitabı yazan, ilk ilişkiyi kuran büyük müzisyen, hala da bazı eserleri Devlet Türk Müzik Korosu'nun repertuarında var, seslendiriliyor. Timur'un sarayından kaçıyor, geliyor. Bağdat'ta Timur geldikten sonra yakalanıyor. Yakalandıktan sonra kellesini vurdurması lazım. Ama sanata ve bilime olan saygısından ötürü öldürmüyor. tekrar Semerkant'a geri gönderiyor. Sanatçılara ilişkin tavrı konusunda da şimdi bir parantez açalım burada. Timur'un bilime ve sanata sanki özel bir yaklaşımı var gibi hocam.
Timur tabii çok yönlü bir liderlik sergilediğini ifade edebileceğimiz bir şahsiyet herhangi bir şekilde.
Hocam burada bir eleştiri de bir kez daha sözünüzü kestim. Affedersiniz ama bir de eleştiri getirmek lazım. Meragalı'nın bu kitabı Nur Osmaniye Kütüphanesi'nde hala Farsça olarak duruyor ve Türkçe'ye de çevrilmemiş durumda.
Abdülkadir Meragi evet. Tabii ki sanat müziğimizin duayen ve nasıl diye birinci sırada muallimi evveli. Birinci öğretmeni.
Baş hocam
öğretmeni
ben buradan demiş. Türk evet. Tarih Kurumu'na şahsınızı da duyuruyorum. Bu eser hala çevrilmemiş.
Tabii sanat camiasının kullanmış olduğu böyle bir eserin günümüz diline aktarılmasıyla ilgili ki Arapça olarak yazılmasından dolayı dil bölümlerinin öncelikle mesuliyeti bulunmaktadır tarih bölümlerinden önce. Arapça mütercim, tercümanlık ve tercüme bölümlerinin bu eseri bir işbirliğiyle yani sanatçılarla da işbirliği yaparak
tarihçilerle
evet hocam, de işbirliği yani bir interdisipliner çalışma tek bir tarihçinin yapabileceği bir iş değil. Arapça bilmek, sanatı bilmek, müzikolog olmak, müzik tarihini bilmek ve aynı zamanda da tarihçi olmak. Bu kolay bir iş değil. Matematikçi olmak. Meragi herhangi birisi değil. Aynı zamanda çok yönlü bir bilim adamı. Evet. Ve Timur'un rasathanesi, kurdurduğu medreseler, tıp mektepleri bunlar kime miras kalmıştır sorusunu sorduğumuz zaman Osmanlı Devleti'ne miras kalmıştır. Sonrasına devam eden bir süreç var. Dolayısıyla Timur'u değerlendirirken Ankara Savaşı özelinde bir bakışımız elbette olacaktır, bir değerlendirmemiz olacaktır. Ancak genel anlamda da bir değerlendirme yapmak durumundayız. Aksi takdirde aynen şöyle bir deney yapılır ya hani filin bacağını tutan kişinin bu sütundur demesi gibi. Filin kulağını tutan kişinin de gözü kapalıyken fili hiç görmemiş halde değerlendirildiğinde fil yelpazedir demesi gibi bir şey söylemiş oluruz. Yani Timur Devleti Çin'den Anadolu'ya, Sibirya'dan Hindistan'a, Suriye'ye kadar uzanan çok büyük bir imparatorluk. Bunun içerisinde olan onlarca olaydan tabii ki çok büyük bir Anadolu Türkiye tarihi, Türk tarihi açısından bir dönüm noktası Ankara Savaşı. Herhangi bir olayda değildir. Ancak filin içerisinde karşılaşmış olduğu çok kritik olaylardan birisi olması dolayısıyla etraflıca ele almamız gereken özel bir olaydır. Şimdi Ankara Savaşı'nın sebepleri bahsinde 3 kategoride konuyu ele alabiliriz.
Hocam bir kez daha yine affınıza sığınarak sözünüzü keseceğim ama Ankara Savaşı'na geçmeden önce şu soru siz anlattıkça Timur İmparatorluğu'nu ve Timur'un Anadolu'ya giriş yollarını da göz önünde bulundurdukça tarih tekerrürdür ders alınmazsa ifadesini bütün dinleyicilerimiz de bilir, hepimiz biliriz. Fakat zaman da durağan olmadığı için hocam elbette ki tarihsel olaylarda insanlarda değişiyor. Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir ilkesi uyarınca ama milattan önce 8. yüzyıldan itibaren Sakaların Anadolu'ya girişleri, Anadolu'da işgal ettiği yerler, kazandığı topraklar, yurt tuttukları yerler, sonra daha sonra geri çekilişleri. Ardından hocam işte atlayalım Selçuklulara gelelim. Selçukluların yine aynı yerlerden aynı şekilde hem Ön Asya'ya, Orta Doğu, bugün Orta Doğu dediğimiz coğrafyaya, sonra Anadolu işlerine girişleri. Onlardan önce de bu kez Timur'un Anadolu'ya girişleri. Buradaki bu benzerlikler bir tuhaflık arz ediyor hocam.
Şimdi az önce de ifade ettiğim gibi ifadelerimizden Timur'a karşı bir duygusallık hasıl olmuş olabilir. Ancak biz şimdi bu duygusallığı tarihin reel bir şekilde değerlendirilmesi, gerçekçi, realist bir bakış açısıyla değerlendirmesi açısından baktığımızda Yıldırım Beyazıt açısından da duygusallığı bir anlatabiliriz. Bir anlatmamızda yarar var.
Buyurunuz sanki. Hocam.
Yıldırım Beyazıt'ın karşılaşmış olduğu sorunlar açısından Timur nasıl bir sorundu? Bütün bu cümle içerisinde yani bütün bakış içerisinde Timur'un kendi içerisindeki meseleleriyle Yıldırım Beyazıt Han'ın da taşıdığı temsil kabiliyeti ve sorumluluğu nasıl bir sorun haline getiriyordu Timur'u? Bunu şöyle değerlendirebiliriz. Bir, Yıldırım Beyazıt Han 1389 yılında babası Murat Hüdavendigar'ın şehit düşmesi üzerine Kosova'daki Haçlı Savaşı'nda biliyorsunuz ki Kosova bugün ayrı bir devlettir ve bağımsız bir Balkan devletidir. Kosova'da bugün Hüdavendigâr'ın kabri de bulunmaktadır. İşte onun yerine geçen Yıldırım Bayezid Han başkent olarak bu tarihlerde nereyi kullanıyordu? Şöyle bir düşünelim. Edirne'ydi. Osmanlı Devleti'nin başkenti Balkanlar'da Edirne şehri. Yani Bursa filan da değil. İstanbul henüz Bizans'ın elinde ve başkenti Bizans'ın. Anadolu'nun batı kıyısında İzmir ve çevresinde ise bir Haçlı Krallığı var ya da şöyle söyleyelim Rodos Şövalyelerine bağlı bir Haçlı Dükalığı var. Venedik Haçlı Dükalığı. Bizans var. Bizans'ın içerisinde Venedik var. Venedik Galata bölgesinde özellikle İstanbul'un Galata liman işletmesini hem ticari olarak bağımsız şekilde işletiyorlar hem de Yıldırım Bayezid Han işte böyle bir ortamda parçalı bir takım beyleri de Anadolu'daki beyleri de kendisine bağlamak için Anadolu'nun ortasına, güneyine, batısına hatta doğusuna, Erzincan'a kadar olan bölgeye seferler yapıyor. İşte bu seferlerden 1391 yılında Batı Anadolu'ya yapmış olduğu sefer neticesinde Batı Anadolu'daki dört beyliği tamamen kendisine bağlıyor, Edirne'ye bağlıyor. Ardından 1394 yılında İstanbul'u kuşatmaya başlıyor. 1394 yılındaki kuşatması Avrupa'da duyulunca Avrupa büyük bir vaveyla ile sefere çıkıyor. Bin bir çeşit kavimden toplanan Haçlı ordusuna Yıldırım Bayezid Niğbolu'da karşı duruyor. Yani İstanbul kuşatmasını bırakarak 1396 yılında Niğbolu'da Haçlı seferine karşı savaşmak durumunda kalıyor. Niğbolu neresi? Edirne'nin kapısı. Yani başkentinin alınması an meselesi. İstanbul kuşatmasını terk etmesinin nedeni ailesinin ve başkentinin bu defa çok daha büyük bir Haçlı ordusu tarafından işgal altında kalabilme ihtimali. Niğbolu Haçlı seferinin Avrupa tarihi açısından bir kırılma ve dönüm noktası olarak tanımlandığını belirtmemizde yarar var. Bugün Avrupa tarihlerinin tamamında, modern Avrupa tarihlerinde de, Rönesans döneminin anlatılarında da Niğbolu Savaşı bir dönüm noktası olarak tanımlanır. Bugünkü öğretilerde de vardır. Yani tarih öğretiminde çok kritik bir olay olarak anlatılır Avrupa'da. Biz de bunu dünyayı etkileyen bir olay olarak görüyoruz bu açıdan baktığımızda. Çünkü Edirne başkentti ve düşebilirdi. Peki Ankara'nın sonuçları açısından değerlendirirsek Ankara Savaşı'ndan sonra başkent düştü mü?
Hocam
Osmanlı'da düşmedi.
Düşmedi. 1912-13 Balkan Savaşları'nda da en stratejik yer Edirne'ydi.
Evet yani dikkat edelim.
Aradan 500 sene geç. Evet hocam.
Yani Bursa'ya kadar evet Timur'un askerleri Bursa'ya kadar gitmiştir ama Osmanlı başkentine gidememiştir, yağmalayamamıştır. Bunu gözden kaçırmamak gerekir. Osmanlı başkenti bu tarihlerde Edirne'dedir. Ve çok daha önemli bir merkez olarak devletin Balkanlardaki temelinden bahsediyoruz. Temellenmesinden, yerleşiminden bahsediyoruz. 1396 yılında Yıldırım Bayezid bu zaferden sonra tekrar döndü. Anadolu tarafına geçti. Bizans'ın surları önüne geldi ve Bizans'ı kuşatmaya devam etti. Bu çok uzun bir kuşatma oluyordu. Ancak bu defa Timur'un nezdine giden Avrupalı elçiler, Bizans İmparatoru'nun elçileri, onu Yıldırım üzerine sefer yapma konusunda tazyik ettiler. Yani teşvik ve önerileriyle ona bir şekilde Anadolu'ya sefer konusunda yardımcı oldular diyebiliriz. Bu hocam, tabii ki Doğu Batı arasındaki büyük bir yani Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun yaratmış olduğu etki açısından değerlendirecek olursak, coğrafya olarak Timur çok geniş bir imparatorluğun başında bulunuyordu ancak etki ve jeopolitik açısından bakarsak Yıldırım Bayezid ondan daha fazla etkiliydi.
Deyip virgül atalım hocam. Neslihan'dan her zamanki uyarımı aldım çünkü devam edeceğiz değerli dinleyicilerimiz.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 90312 463 34 21 ve 90312 463 34 19.
Ve devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Türk tarihinin izini sürmeye önemli savaşlar var tarihimizde. Hocam önce bizden kitap kazanan dinleyicimizi duyuralım. Bütün dinleyicilerimize. Almanya'dan Aydın Küpeli. Bugün bize ilk ulaştı ve bu gerçekten çok güzel kitabı kazandı. Baskısı, içeriği Refik Halit Karay'ın Bir Ömür Boyunca adlı hatıratı, anılarını yazdığı bir kitap. Güle güle okusun dinleyicimiz. Kitaplığında güle güle dursun. Kendinden sonra gelen nesillere de bizlerden bir anı olsun, miras olsun. Hocam şimdi savaşa yavaş yavaş geliyoruz. Türk tarihinde önemli savaşlar var. Dandanakan bunlardan birincisi. İkincisi Malazgirt Savaşı. Ve üçüncüsü de geçen programımızda da söylemiştiniz. İstanbul'un fethini 50 sene geriye attığı çok önemli siyasi sonuçları oldu diye. Ve bu siyasi sonuçları bu programımızda vaktimiz yeterse söyleyeceksiniz. Siz konuya girmiştiniz hocam. Ben kestim sözünüzü. Lütfen buyurun devam edin.
Tabii bu savaşların önem sırası göreceli bir durum olduğu için biz burada sıralamamızı farklı şekillerde yapabiliriz. Malazgirt Zaferi, Mirekefalon Zaferi, Çanakkale, İstiklal Harbi bunlar genel anlamda savunma savaşlarıdır. Yine Ankara Savaşı da sonuçlar itibariyle Yıldırım Beyazıt açısından Osmanlı-Türkiye tarihi açısından bir yenilgi olarak değerlendirilmekle birlikte çok önemli bir savunma savaşıdır. Yani özellik olarak savunma savaşlarından çoğunda zafer kazanmıştır Türkiye tarihi boyunca Türkler. Ancak birbirleriyle olan bir savaştan bahsediyoruz. Ankara Savaşı böyle bir ortam. Malazgirt için, Mirekefalon için, İstanbul'un fethi, Çanakkale, İstiklal Harbi bunlar ise birbirimizle yaptığımız, kendi tarihimiz içindeki bir kavga değildir. Bu yönüyle çok farklı bir savaştan bahsediyoruz aslında. Özellik itibariyle Türk tarihinin birbiri içerisindeki iki rüzgarının birbiriyle çarpışması, bir büyük fırtınaya da dönüşmeden kendi güçlerini absorbe etmeleri ve erimeleriyle ilgili. Nitekim Timur 2 yıl sonra yıkılmıştır. Yani Timur Devleti de 2 yıl sonra parçalandı ve çok zayıf bir yapıya dönüştü. Osmanlı Devleti de büyük bir imparatorluğa doğru gitmekteyken beyliklere dönüştü. Küçüldü ve küçük bir devlet yapısına dönüştü. Bunu da görmekteyiz. 1396 yılındaki Nibolus Savaşı'ndan sonra Yıldırım Beyazıt kendisi tabii çok cesur bir kişilik olmasından dolayı, atılganlığından dolayı Yıldırım lakabıyla anılmıştır. Osmanlı Devleti tarihinde kendisinin gitmiş olduğu güzergahlar, yollar açısından en çok at sırtında giden padişahlardan birisidir. Bu yönüyle de çok sevilen bir kişiliği vardır. Atılganlık yönüyle mesela o Nibolu Savaşı sırasında onun Nibolu Kalesi önüne giderek düşman ordusu içerisinden geceleyin tebdili kıyafetle atıyla birlikte hızla ilerliyor ve kale komutanı Doğan Bey ile kendisi bizzat haberleşiyor. Sabret, geldik, yettik sana diyor. Yani Haçlılar Nibolu Kalesi'ni kuşattığında büyük bir destek veriyor. Yıldırım Beyazıt Han'ın kendisini kurtarmak için geldiğini öğrenen Doğan Bey var gücüyle direnmiştir ve nitekim çok önemli bir Nibolu zaferi kazanılmıştır. Başkent ve Osmanlı ülkesi tamamıyla kurtarılmıştır. İstanbul'un kuşatılması da devam etmiştir. Timur ikinci defa İstanbul'un ömrünü uzatan bir sefere çıktı. Sivas'a kadar geldi. Sivas'ı halkını koruyup affedeceğini, bağışlayacağını vaat etmek şartıyla teslim almakla birlikte Sivas Kalesi'nin anahtarlarını içerideki garnizonu ve halkı katletti. Bunun üzerine tabii artık savaş kaçınılmaz hale gelmişti. Çünkü Erzincan'a kadar olan bütün bölge Yıldırım Beyazıt Han'a bağlıydı ve artık Timur'un yapmış olduğu olaylar Osmanlı Devleti'nin kendi iç sınırları içerisinde korumakla yükümlü olduğu halka bunu yapıyordu. Yani şöyle düşünelim. Bugünkü Türkiye, hocam, yani evet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içerisinde dışarıdan bir devlet gelecek. Birkaç ilimizi işgal edecek. Biz de diyeceğiz ki sen iyi ki geldin yani hiç savaşmayalım.
Buyur hoş.
Böyle bir şey kabul görmez. Yani hiçbir devletin kabul etmeyeceği, hatta millet yapısının genel anlamda da kabul etmeyeceği bir olaydır. İşgal hareketi içerisinde bulunmaktadır. Yani burada duygusal da davranmamıştır Yıldırım Beyazıt. Tam anlamıyla işgal ettiği yerlerden çıkmasını ve aksi takdirde de savaşın kaçınılmaz olduğunu belirten, uyaran mektuplar göndermiştir. Timurhan da kendisine itaat ettiği takdirde, vergi verdiği takdirde, yanında bulunan beylere de haklarını iade ettiği takdirde savaşmayacağını, haklarını vereceğini beyan etmiştir. Bu ise Yıldırım Beyazıt'ın hiç kabul etmeyeceği bir durumdur. Yani Yıldırım Beyazıt'tan da itaat talep etmektedir. Yıldırım Beyazıt tam karşılığında onun kendisine itaat etmesini istemiştir.
Öyle yani mi hocam? Böyle, yazışmalarda bu var
tabii,
mı?
Tabii ki. Yani tam aksine o da aksi taleplerde bulunmuştur. Onun da işgal ettiği topraklardan çıkması gerektiğini, Karakoyunlu topraklarını, Celayirli topraklarını bırakması gerektiğini, yani Irak ve Doğu Anadolu'dan çıkmasını istemiştir. Tabiri caizse işte Karakoyunluların başkenti neresiydi? Van, Erciş ve Doğu Beyazıt'a kadar olan bölge, Musul, Celayirlilerin başkenti Bağdat ve Şam'dan çıkmasını istemiştir. Bütün bu coğrafyaların tamamında söz sahibi olduğunu ve buraları korumakla yükümlü olduğunu beyan ediyor Yıldırım Beyazıt'tan. O zaman savaş tam anlamıyla bir hakimiyet mücadelesi, cihan hakimiyeti mücadelesi oluyor burada. Bunun adı açıktır. Mektuplaşmalardan da açıkça görülmektedir.
Peki hocam, Timur'un işgal ettiği coğrafyalarda şimdi söylediğiniz Celayirliler var, Karakoyunlular var, başka devletler var, Türk devletleri. Geçen hafta da söylemiştiniz. Bunların savaş öncesindeki tavırları neydi? Yani bu görünüyor artık, savaş başlayacak.
Evet, Celayirli hükümdarları, Karakoyunlu hükümdarı Yusuf ve Celayirli Ahmet, Yıldırım Beyazıt Han'a sığınmış ve Timur'a karşı savaşarak ne şekilde olursa olsun topraklarının kendilerine verilmesi gerektiğini ifade etmektedirler. Peki bunlar kimlerdir? Bunlar da İlhanlı beylerdir ve Özbektirler. Yani Timur'un akrabaları bunlar da. Yıldırım Beyazıt'ın yanından kaçan veya aldığı toprakları bırakarak Timur'un yanına sığınan beyler de kendi topraklarının iadesini istemektedirler. Kaldı ki onlar da aynı zamanda Yıldırım Beyazıt Han'ın akrabalarıdır. Bir de işin bu tarafı var. Yani karşılıklı olarak beylerin yanlarındaki kişileri de savaşa teşvik ediyorlar. Onlarca kişi Yıldırım Beyazıt Han'ın yanında, onlarca kişi sığınmacı olarak Timur Han'ın yanında. Ve savaş artık birçok teşvik ve tazyik neticesinde, baskılar ve tahrikler neticesinde kaçınılmaz oldu. Ve
hocam, bir soru daha soracağım
burada. Ankara Osmanlı Devleti'nin o zaman da bir sancağıydı. Yani Anadolu'nun ortası, Yıldırım Beyazıt Han'ın kuruluş döneminde de elinde bulunan bir merkezi eyalettir bu tarih itibariyle. Ankara'yı savunmak elbette onun göreviydi. Aksi takdirde Edirne tehlikeye düşecekti, Bursa düşecekti. Yani Ankara'dan sonra gelecek yer Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti olan Söğüt, ardından Bursa'nın yağmalanması, ki orası şehzadelik şehriydi aynı zamanda, ilk başkentti. Büyük başkent anlamında devlet olmasından sonra Orhan Gazi'nin başkent yaptığı bir yer. 1326 Bursa'nın fethinden sonra. 1362 yılından itibaren de Edirne Osmanlı Devleti'nin başkenti. Ankara hocam, başkent değil ama Ankara'dan sonrası burası.
Ya önemli bir yer Ankara.
Yani savaş Osmanlı toprakları içinde olmuştur kısacası.
Hocam, bugün örneğin bugüne taşımak gerekirse, nasıl ki Ankara'nın, Diyarbakır'ın, Anadolu'nun bizim topraklarımızın savunması, topraklarımızın ister istemez dışında cereyan eden bir vekaletler savaşının olduğu bölgede gerçekleşiyorsa, söylediklerinizden anlıyorum ki Edirne'nin de Bursa'nın da savunması Ankara'dan o tarih itibariyle başlıyor.
Evet.
Ama benim sorum şu Güray Hocam. Şimdi savaşa gelinen süreçte Timur'un kurmay heyeti, Timur'un yönetim anlayışı, devlet yönetimi anlayışı ve Yıldırım Beyazıt'ın kurma heyeti, onların yaklaşımları konusunda tarihlerimizde kayıtlar var mı?
Tabii taktik olarak savaş taktikleri, planları, çalışmaları yapılıyor. Çok detaylı şekilde de bunları biliyoruz. Osmanlı kayıtları, Osmanlı tarihleri Ankara Savaşı'nı çok uzun anlatırlar. Yani sadece savaşın oluşunu, hazırlanışını bir 50-60 sayfa anlatmaktadır Tacit Tevari. Çok uzundur. Bu kısa bir şey değildir yani, olaylar itibariyle bakacak olursak. Farklı rivayetleri de bir arada toplayan kaynaklar vardır böyle. Mektuplar vardır. Osmanlı tarih kaynaklarında bu mektup da bulunmaktadır. Mektuplar bütün yer almaktadır. Dolayısıyla Timur'un yazdığı mektup onun tam metni. Yıldırım Beyazıt Han'ın yazdığı mektup onun tam metni. Osmanlı tarih kaynaklarında bulunmaktadır mektup olarak. Bunları okuyabiliyoruz, neler yazdığını görüyoruz. Savaş planına dair de oradaki savaşın oluş şekli, işte o savaşta saf değiştirenler, Yıldırım Beyazıthan'a yani ihanet edenler savaş sırasında, Timur'un onlara yaptığı, onlar Anadolu'da yerleşmek istiyorlar. Timur hayır yerleşmeyeceksiniz, ben sizi götüreceğim diyor, İran tarafına götürüyor.
Peki hocam, az önce söylediğiniz mektuplarda Çaldıran Savaşı öncesinde Yavuz Sultan Selim'de Safevi Şah İsmail arasındaki mektupların içeriğini biliyoruz. Çok ağır ifadeler var. Bu mektuplaşmalarda da Yıldırım Beyazıt'la Timur arasında o düzeyde ağır ifadeler, hakaretler söz konusu mu Gülay hocam?
Tabii bazı ifadeler açısından baktığımız zaman artık çatışmanın kaçınılmaz olduğu çatışma dolu ifadelerdir. Meydan okumalardır. Bu anlamda değerlendirecek olursak örtüşen yerler vardır her iki ilişki açısından. Yani Şah İsmail ile Yavuz Sultan Selim arasındaki mektuplaşmalar Timur'la Yıldırım Beyazıt arasındaki mektuplaşmalara nispeten benzemektedir. Her ikisi de Türk hükümdarıdır. Yani olaylar açısından da baktığımız zaman aslında bu defa Yavuz Sultan Selim Han galip gelmiştir şeyde. Şah İsmail Şii Türkmen devletinin başında bulunmaktadır. Mezhepçe farklı olmakla birlikte bir Türkmen devletidir. Safevi devleti de. Timur ise ehli sünnettir. Yani sünni bir devletin başında bulunmaktadır. Hatta Hanefi mezhep olduğunu da biliyoruz. Genel olarak da hakim olduğu coğrafyada böyleydi. Yıldırım Beyazıt Han savaş meydanında artık yani yer alma biçimi açısından baktığımız zaman Timur'u hazır bulmuştur. Timur önceden savaş meydanına yerleşmiştir.
Hocam bir kere daha keseceğim sözünüzü. Savaşa giden süreç ne kadar zaman aldı?
Savaşa giden süreci bir 6 ay olarak değerlendirebiliriz. Yani savaş
Sivas katliamından. Evet hocam.
Sivas'tan sonrası için söylüyorum
ben. Evet.
Savaş işte bahar aylarında hareketlenen olaylar Temmuz'un sonlarında savaş olmuştur. 28 Temmuz gibi filan. Ve daha sonrasında da sonuçları itibariyle devam ediyor olaylar. 1403 yılında Timur Anadolu'nun tamamını planlayarak ayrılmıştır. İzmir'in Haçlılardan alınması olayına kadar Yıldırım Beyazıt Han da Timur'un yanında Batı Anadolu'ya doğru gitmiştir. Yani Timur onu yanında götürmüş. Arada bir yanına çağırıp sorular sorup sohbet ediyor. Böyle işler de var. Hatta hani şöyle bir şey var. Dünya yani feleğin işine bak. Dünya bir işte toparla bir böyle görme engelliye kaldı, amaya kaldı gibi sözleri var. Hakikaten böyle aralarındaki yazışmalar ve konuşmalar elimizde bulunması tarih bilimi açısından çok değerli, detaylı bildiğimiz olaylar bunlar. Timur'un tarihi Zafername ismiyle yazılmıştır ve orada da bu kaynaklarda da detaylı bir okuma yapabiliyoruz. Yani Timur açısından da konuyu detaylı biliyoruz. Savaşın sonrasında da biz bilmekteyiz olayı.
Yani hocam hem Timur'un tarihçileri hem Yıldırım Beyazıt Han'ın tarihçileri
tarihçileri de Timur'un tarihçileri de konuyu çok detaylı bir şekilde şahit olarak yazmışlardır.
Zaten hocam Osmanlı dönemine geçtikten sonra Anadolu'da geldikten sonra tarihçilik biraz daha sanki kolaylaşıyor gibi ama esas sizin uğraştığınız Selçuklu ve öncesi eski çağ tarihinde büyük sıkıntılar var Gürev hocam.
Tabii ondan sonrası için yağmalar çok olduğundan dolayı sonraki devletler önceki devletlerin belgelerini alıp kendilerine mal ettikleri için bazı kaynakları kopya ise tanıyabiliyoruz. Yani Selçuklu devletindeki belgeyi aldım kopyaladım diyorsa bir kaynak Osmanlı döneminde de olsa o aslında Selçuklu kaynağıdır. Yani bunu böyle değerlendirmek lazım. Üzerindeki Selçuklu yazısını silmiş, adını Osmanlı koymuş veya o dönemde yeniden yazmış o kitabı. İçerisindeki bazı bilgileri çıkarmış oluyor. Böylece biz aslında tarihte bakış açısı farklılıkları görmekle birlikte bir devamlılık da görürüz. Büyük oranda olayların anlatımının kaynaktan kaynağa kopyalanmak suretiyle devam ettiğini söyleyebiliriz. Müstehsihlik orta çağda en yaygın pazar mesleğidir. Yani ilim adamlarının en çok ihtiyaç duyduğu şey nedir? Kitaptır. Kitap peki nerede yazılırdı? Matbaa yoktu. Fotokopi makinesi yok. El yazısıyla.
Çoğaltılıyor.
Yani yazma dediğimiz usul çok doğru bir şekilde yapılması gereken, ustaca yapılması gereken bir meslek. Buna da müstensihlik diyoruz. Yani kopyalama sanatı.
Hocam zamanı doldurduk ama savaşa başlayamadık. Önümüzdeki hafta Köster...
Toparlayabiliriz.
Evet yani hocam, orada... önümüzdeki hafta Köster, evet, davullar çalsın hocam. Savaşın tahlilini, başlangıcını ve siyasi sonuçlarını sizden dinleyelim Güray hocam önümüzdeki hafta.
Memnuniyetle.
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı, Doçent Doktor Güray Kırpık hocamıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hocam tekrar ağzınıza, ayağınıza sağlık, eksik olmayınız.
Ben teşekkür ederim, sağ olun.
Ve değerli dinleyicilerimiz, Köster'in davulların sesini duymak istiyorsanız naraların, kılıç şakırtılarının önümüzdeki hafta Türk tarihinin izini sürmeye devam edeceğiz. TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nda şimdilik hoşçakalın.
Türk tarihinin izinde.